Ayrım 4, Medcezir Elif Şafak, sayfa 59. Yazmanın sıvı halleri. Türk edebiyatının bir mutfağı varsa eğer ve bir de kileri, orada boy boy dizili fıçı fıçı tartışma konularından kimilerine Hızır Aleyhisselam'ın ince uzun kemikli eli değmiştir sanki. Dermansızlıktan ziyade bıkkınlıktan bükülmüş bacaklarını aheste roman sürüyerek gelmiş ve titrek sesiyle okuyup üflemiştir gündem maddelerimize. Artsın, eksilmesin, taşsın, dökülmesin. Erkek yazarların kadınları yeterince anlayıp anlamayacaklarına keza doğru anlatıp anlatamayacaklarına dair sorulan o malum soru kalıbı da Hızır'ın bereket duasını almış olmalı. Olmalı ki açıldıkça açılır aynı mevzu ve ne kadar kabarırsa kabarsın katiyen dökülmez kabından. Sıçramaz, iz yapmaz, leke de bırakmaz. Hep böyle taştığıyla kaldığından. Söylenen yeni bir şey yoktur pek fazla. Çözümlemelerden ziyade ön kabullerdir konuşulan. Bireyselliklerden ziyade genellemeler. Böylelikle ne vakit yeni bir roman çıksa piyasaya, aynı şüpheperest yargıyla çıkılır yazarın karşısına. Anlatılan senin hikayendir sözündeki tüm hikmet birdenbire ters yüz edilip romancıya yöneltilir. Anlattın senin kendi hikayen mi, değil mi? Kendi hikayesi ne âlâ. Önyargılarımız uyarınca zannımız odur ki her konuyu en iyi uzmanı bilir. Evlileri en iyi evliler, köylüleri en iyi köy kökenler yazabilir. Evi olmayıp da sıçan deliğine gönderilenlere gelince, o kuytulardan öyle pek yazar çizer çıkmadığından onların hikayeleri dışarıdan anlatılabilir. Ancak mümkün mertebe her anlatıcı özbeöz kendi çöplüğünde eşinmelidir. Aksi takdirde düşmez kalkmaz iflah olmaz peşin hükümlerimiz nüksediverir. Gidip de el alemi yazmaya kalkanın ya da samimiyetini niyetini kurcalar ya da bilgisinden sezgisinden sual ederiz. Biz işte bu sebepten hala ve ısrarla dönüp dönüp şüpheyle yaklaşma gereği duyarız kadınları anlatan erkek yazarlara. Oysa nasıl da nobran bir genellemedir kadın? Sormak gerek bu noktada. Af buyurun, hangi mekanda, hangi zamandaki, hangi kadınlık halleri diye. Ancak böyle parça parça ayrıştırabildiğimiz takdirde kimi kadınlık hallerini anlayıp anlatabilmenin, kimi kadınlara en az erkeklere olduğu kadar uzak bir mesafede durduğu görülebilir. Ve nasıl ki tek ve mutluluk ve yekpare ve yalıtılmış bir kadın yoksa, hatta şu kadınlık durumu lafının bizatihi kendisi zararı yararından kat be kat fazla bir ağız alışkanlığından ibaretse, tek ve mutlak ve yekpare ve yalıtılmış bir erkek yazarlık hali de yoktur ortada. Velhasıl benzer konular etrafında dönen romanlar arasında dahi ayrıştırıcı farklılık romancının cinsiyetinde değil kalemindedir. Peki ama şu erkek yazarlık hali tek ve yekpare değilse tas tamam kaç adet ve nasıldır acaba? Ne kadar yürek varsa Allah için çarpan o kadar yol vardır izlenecek diyen mutasavvıflardan feyz alarak ne kadar kalem varsa edebiyat için edebiyat içre yazan o kadar yazarlık hali vardır demek de mümkün ve makbuldür elbet. Ne var ki bu yazının yüzü suyu hürmetine kadın karakterler yaratan erkek romancı hallerini üç rakamının masalcı cazibesini sabitlemeyi deneyebiliriz. Tıpkı maddenin üç hali gibi. Katı hali, gazali, sıvı hali. Öte yandan yaratmak ve erkeklik güzergahlarından geçen her patika eninde sonunda baba figürüne çıktığından, er ya da geç babalığın bir biçimiyle ilişkilendirileceğinden bu üç halden her biri öz baba hali, üvey baba hali, iskele babası hali. Maddenin katı babalığın öz halinden hareketle yazan romancı, karakterleriyle arasındaki emir komuta zincirini mümkün mertebe kaybetmemeye özen gösterir. Ne vakit görmek istese ayağına çağırır onları, severdi şüphesiz. Alır okşar, hatta giydirir kuşandırır. Ama işlerinden hangilerini ne zaman hor görüp nasıl takdir edeceğini kendisi karar vermek ister daima. Katı halli erkek, yazarın kaleminden çıkma, dişi roman karakterleri yemek borusunun aşağı bir türlü inemeyen ayva lokmalarına benzerler. Ne yutulur ne de çıkarabilirler gerisin geri. Hiçbirinden belirgin bir aksaklık yoktur ilk bakışta. Olmuşlardır olmasına da usta ellerden çıkma bal mumundan heykeller kadar yakın olabilirler gerçeğe. Az kalsın gerçek sanacaktım diyebilirsiniz en fazla ama gerçek sanmazsınız onları. Öte yandan maddenin katı halinden hareketle yazmak salt erkeklere özgü olmadığından kadın romancılar arasında da yarattıkları karakterlerini bilhassa da kadın karakterlerini çimdire çimdire sevenlere, severken dövenlere sık sık rastlanır. Halide Edip Adıvar gibi. Üvey baba halinden hareketle yazan romancıya gelince onun kafası daha karışık, iktidarı daha az mutlakiyetçidir. Babalık ettiği karakterlerin varoluşundan tas tamam büsbütün sorumlu olduğunu düşünmediğinden kendinden ayrı bir varoluş alanı tanır onlara. Dişi karakterlerinin kendisini şaşırtmasına hoşlandığı gibi gözünün önünden ayrılmadıkları müddetçe gönüllerince gezip tozmalarını dahi izin verebilir. Metinler arasında bir aşk nefrettir sürer gider. Hayli çelişkili bir o kadar sinir harbi bir niteliği vardır maddenin gaz, yazarlığın üvey baba hallerinde yazmanın. İskele babası haline gelince kelimenin olanca olumsuz çağrışımına rağmen dişi karakterlerini en fazla varoluş alanı ve hakkı tanıyan romancılar bu cenahta toplanır. Bir liman gibi görür kendini. Oradan demir alıp kendi yollarına gitmelerine izin verir. Maddenin sıvı haldir bu. Kadın karakterlerinin kendisini şaşırtmasına değil sadece, kendi kendilerini biçimlendirmelerine de izin verir. Metin durmaz akar, Sevgi Soysal gibi. Katı hali erkek yazar kaburga kemiğinden yaratır kadın karakterini. Gaz halinden hareket eden erkek yazarsa uzaktan kontrol eder. Sıvı halinden hareket eden erkek romancı ise kendindeki kadını ortaya koyar. Aynalar iç içe geçer. Bir de bakmışsınız ki kadın karakterinin Janet Winters'ın heteroseksüel erkek aşkını sorgularken erkeklerin parçalanmaktan, dağılmaktan, dağılıp da bir daha parçalarını bulamamaktan nasıl korktuklarına dikkat çeker. Bizatihi parçalanma gerektiren ve getiren aşk ilişkilerine bu çelişki tam anlamıyla ayyuka çıkar. Heteroseksüel ilişkilerde erkek tarafı aşka en yaklaştığı kulvarda dahi eşiğe fazla yaklaştığını, parçalanıp dağılmak üzere olduğunu hissettiği an reaksiyoner bir tavırla geri çekilip bildiği hayata döner. Winterson'a göre erkek aşkı, parçalananın sadece kadın olmasını istediği ve kendisi parçalanmadan olduğu gibi kalmakta direttiği için sürdürmeyecek bir aşktır. Çünkü aşk karşılıklı parçalanmak demektir. Sıvı halinden hareketle yazan ve babalıktansa iskele babalığını tercih eden erkek romancı, kadın karakterlerini parçalarken onlarla beraber parçalanmayı, şaşırmayı, toparlanamamayı göze alır. Yaratırken yıkılmayı, çoğalırken eksilmeyi. Çünkü her zaman artırmaz yazmak, eksiltir de bazen. Taşırmaz hassa bir dengede, dökülmeye, parçalanmaya da sebep olur bazen. Bu durumda bir romanın anlatım gücü ve kanımca romancının gücü tam da başkasının hikayesini kendi hikayesi yapabilmesindendir. Edebiyat olduğumuz insanı değil, ilk bakışta bizden tamamen farklıymış gibi görünen insanları hissedip hissettirebildiğimiz, anlayıp anlatabildiğimiz ölçüde ve müddetçe sahici bir berekete kavuşabilir ve ancak o zaman taştığıyla kalmayıp akmaya da başlayabilir. New York. Annelerinin kızları. İdare lambaları vardı eskiden, kendi ışığının gölgelerinden ürken, ürktükçe cismine eziyet eden idare lambaları. Daha fazla ürkmesinler diye parlamaktan, harlamaktan, ışıltıdan biz de hep idareli yakardık onları. Sanırım hala varlar, yakınlarda bir yerlerde. Ben kelimelere takılırdım, kelimeler aklımın kancalarını. Kafamı kurcalardı, elimde değil. Okuduğum ilkokulda bir ayıbı saklarcasına, üstündeki cama kadar tepeden tırnağa grilere boyanmış kapılar üzerinde, çerçeveli levhalar içinde fiyakalı harflerle yazardı, koca koca idareci. O kapılar ardında okulun idarecisi sıfatıyla bir takım adamlar otururdu. Hepsi bir örnek giyinip, bir örnek somurtkan. Dikdörtgen ve küçük, siyah ve düz çantaları vardı, bileklerini asılı taşıdıkları. Bunlar mühim adamlardı. Bir müessese idare etmenin olağanca inceliklerine vakıf olmanın ayrıcalığıyla mühürlenmiş insanlar. Bütçede açık, disiplinde gedik, müfredatta aksama olma ihtimali belirmeye görsün, derhal onlar el atardı işe. Çekip çevirir, bulup buluşturur, kitabına uydururlardı. kavgalı öğretmenler arasında hassas bir denge tutturur. Bir yandan otoritelere yaranıp bir yandan da velileri bağlamayı başarır ve yapacakları her işi atacakları her adımı muhakkak uzun vadeli planlarlardı. Zaman tıpkı ellerin altındaki dar bütçeler gibi ince ince hesaplanıp tartılması, idareli kullanılması gereken bir şeydi onlara göre. Kelimeler aklımın kancalarına takılırdı. Kancalar da hayatımın akışını. Hissederdim bazı zeminden bir yerden, derinden, temelden farklılıklar vardı yaşadığım kız çocuklarıyla aramda. Onların bildiği esaslı bir şeyi ben bilmiyordum mesela. Ben de bir eksiklik olduğunu farkındaydım. Farkında olmasına da ne o eksikliğin nasıl bir şey olduğuna ne de nereden kaynaklandığına dair en ufak bir fikrim yoktu daha. Sonra zamanla anladım kız arkadaşlarımın aramda zuhur ve cereyan eden o damardan, esastan farklının sebebi, hikmetini. Anne modellerimiz başkaydı. Çünkü şimdi biliyorum ki farklı farklı anne modelleriyle büyüyen kız çocukları başka başka hayat kullanma kılavuzlarıyla çıkarlar yola. Peki annelerimiz arasındaki o derinden farklılık nereden kaynaklanıyordu? İdareciler ile idare etmeyiciler arasındaki farklılıktan. İdarecilik yeteneği kadim bir gelenektir. Anneden kıza devreden. Önce babaların nasıl idare edileceği öğrenilir ki yarın bir gün kocayı idare etmekte güçlük çekilmesin. Böylelikle kız çocukları erkeklerin neden ve nasıl idare edilmesi gerektiğini okuldan değil ocaktan öğrenirler. Çıraktan girerler bu işe. Adım adım, aşama aşama, kalfalığa terfi edip en nihayetinde ustalığa ererler. Belgeli, takdirnameli usta olduklarında onların da kendilerine ait bir evleri ve evlilikleri vardır artık. Bundan böyle idarecilik yeteneklerini kendi ocaklarında sergiler ve gün gelir onlar da kendi kızlarını öğretirler. Halka halka uzayan, kuşaktan kuşağa aktarılan bir cinsi latif öğretisi ve meziyetidir idarecilik yeteneği. Diyelim ki babayı kıllandırma, hatta kızdırma ihtimali yüksek bir davete gidecek kız çocuğu, mesela bir erkek arkadaşının yaş günü partisine. Haftalar öncesinden kafa kafaya verip fısır fısır planlar yapılır idareci annelerle. Hangi yalanı tam olarak nasıl bir zamanlamayla, ne noktada punduna getirilip, nasıl kılıflar altında sunulacağı ince ince hesaplanır önceden. Gidilecek davetin önemi büyüdükçe ön hazırlıklarda dallanıp budaklanır. Okul balıları, şehir dışı gezileri ya da en beteri sevgiliyle randevulaşmalar. Durum ne kadar vahim, yol ne kadar tıkalı olursa olsun dolambaçlı bir patika vardır muhakkak idareci annelerin akıl haritalarında. Tipik Türk ailelerinde su uyur, düşman uyur. Bir tek anneler uyumaz. Babalar horul horul 7 kat uykudayken ve her şeye hakim olduklarını zannettikleri halde aslında hiçbir şeyden haberdar bile değilken bu idareci anneler kızlarının katılacağı balolar için gizlice kumaş seçer, kıyafet diker, para denkleştirir, taktikler belirlerler. Ve ne vakit parça tesirli bir flört vakası düşse aile yuvalarına patlamadan çok çok önce en az hasar görecekleri yerlere, kovuklara, sığınaklara yerleştirirler kızlarını. Tüm bunları göre göre büyüyen ve buluğ çağının son demleriyle birlikte kalfalığa eren kız çocukları sadece kendileriyle ilgili hususlarda değil, tüm olası aile meselelerinde idareciliğin esaslarını kapmışlardır artık annelerinden. Bu esaslar için en önemli kalem uzun vadeli bütçe denkleştirme programlarıdır. Bu programlar sayesindedir ki kocaları maaşlarını çatır çatır harcarken mutfak gelirlerinden gıdım gıdım artırdıkları paralarla bir gün gelip aileye ev almayı beceren kadınlar çıkar. Gerçi uzun, çok uzun zaman ister saptanan hedefleri gerçekleştirmek. Ama olsun, idarecilik geleneğin özünde her şeyi uzun vadeli düşünmek ve hep bir şeylerin hatırına bir şeyleri göğüs germeyi bilmek vardır zaten. Evladının hatırına aldatılmaya, emeklilik günlerine yalnız kalmamanın hatırına, evliliğin gidişatına, elbet bir gün muhakkak gelecek olan bir geleceğin hatırına bugünün eziyetlerine katlanma. Ve zaten kadınlar için 10 derste idarecilik yeteneği el kılavuzunu açıp baktığınızda şöyle bir açıklama görürsünüz. İdare etmek fiilinin karşısında, idare etmek en bedbaht durumlarda dahi sabredip, sineye çekerek, en çetin çatışmaları dahi en az hasarla atlatarak, şimdiye değil geleceğe odaklanarak vaziyeti kurtarma, yuvayı koruma becerisi. Kelimelerin kancaları hayatımın akışına takıldı. Hayatımın akışı ilişkilere bakışıma. Çuvalladım, çuvallattım, her ilişkide baktım ki sorun biraz da bende, yani bendeki temel bir bilgi eksikliğinde. Çünkü ben idareci değil, idare etmeyici bir annenin tezgahından yetişmişim hayata. Ne de olsa kocaların dolaylı dolambaçlı yollardan, ince ince idare etmektense, fuzuli ve hayali bir geleceğin hatırına bugünlerini heba etmektense, boşanmayı tercih eden ve gerekirse yalnız, güvencesiz kalmayı göze alan bir takım acayip kadınlar da var bu toplumda. Ve bu kadınların ekseriyetle tek başlarına büyüttükleri kızlar ne baba nasıl idare edilir kılavuzundan haberdardır, ne de peki koca niçin idare edilmelidir sorusuna anlamlı bir cevap bulmayı başarabilirim. Hani bir laf vardı eskiden, idare ede ede idare lambasına döndük diye. Vaziyeti, evliliği, yuvayı, babayı, kocayı ve derken bütün bir hayatı idare ede ede eriten, eritirken kendini de tüketen kadınlar vardı bir de. Sanırım hala varlar yakınlarda bir yerlerde. İstanbul. Kadın kelimesini sözlüklerden silme önerisi. Öyle seveceksin ki kelimeleri sana yetecekler demişti Cemil Meriç vaktiyle. Bir davet olarak güzel kelime ve dualarda muhterem. Gönülden gönüle köprü, asırdan asıra merdiven. Kelime kendimi seyrettiğim dere. Öyle seveceksin ki kelimeleri hem fazlasıyla yetecek hem de bir türlü yetmeyecekler sana. Kovalayacaksın manalarını açık ve saklı. Adım adım iz süreceksin peşlerinde. Gidip de gitmesinler diye. Onları yitirdiğin takdirde kendinden de ne çok yitireceğini bile bile. Kelimelerin kudretini, ehemmiyetini teslim etmek demektir yazarlık. Ve bir de tabii masum olmadıklarını. Lakin gelin görün ki Türkiye'nin nicedir pek az kelime, kadın kelimesi kadar sıkça ve yaygınlıkla yakıştırılmamaktadır bu sıfata. Yani tekinsizliğe, belirsizliğe. Kadın kelimesine acaba bilmediğimiz bir nahoşluk, sakıncalı bir durum mu var? Aksi takdirde bu kelimeyi telaffuz ederken niçin böylesine zorlansın ki insanlar? Saf bu kelimeyi kullanmamak için, hele hele yüz yüze insan ilişkilerinde telaffuz etmek durumunda kalmamak için sürüsüne bereket alternatifler üretilmiş bile. Bahsi geçen kadın görece gençse sorun yok. Kız kelimesi imdada yetişir. Keza yaşlı ise gene mesele değil. Teyze, hamenne ya da duruma, sınıfa göre hanımefendi. O da olmadı. Ağzı yaya yaya hanımefendi. Ne güne duruyor? Ama ya bu iki kategorinin orta yerine denk düşüveren o geniş sayıda kadına nasıl hitap edilecek? Bir sıkıntı, bir rahatsızlık, bir iğretilik. Sonra kadın kelimesini bilmediğimiz bir kusur. Üzeri derhal örtümüz icap eden bir ayıp varmışçasına. Sırf kadın dememek için kimi zaman bacı, kimi zaman bayan ve en çok da siz hanımlar. Kadın kelimesinin verdiği rahatsızlık hem birebir insan ilişkilerinde, gündelik yaşamda hem de kamusal alanın sahnelerini zuhur ediyor ardarda. Bir kadına doğrudan hitap etmek durumunda kalınca sıkılıp gereksiz bir nezaket içine giriyor. Hani sanki siz kadınlar dese sanki beriki alınacak, kalbi kırılacak, kendi hakarete uğramış sayacak. Estağfurullah demek gerekecek. Vaktiyle pek muktedir bir şahsiyetin ifade ettiği üzere bir özür mahiyetinde. Ne yapsınlar, Allah da onları kadın yaratmış diyerek onlar adına özür dilemek gerekecek. Birebir gündelik yaşam diyaloglarıyla sınırlı kalmayan bu tutukluluk, dile vurulmuş ket halleri nasıl olduysa aynen sirayet etmiş siyaset hayatımıza ve kamusal alana. Eşler toplantıları, hanımefendiler buluşmaları, hanım kolları, bayanlar müsabakaları, siz hiç erkek kelimesi yerine benzer bir bağlamda bay kelimesini kullandığını duydunuz mu? Baylar voleybol müsabakası diye bir ifade biçimi icat edilmediyse bayanlar versiyonu niçin çıktı bunun? Yoksa bizim bilmediğimiz bir ayıp mı saklı kadın kelimesinde? Madem bu kadar sıkıntı veriyor niteliğimiz ve dahi kendimiz, madem böyle eğip bükmek gerekiyor varlığımızı, o da olmazsa isimlerimizi, kulağımızı ve kişiliğimizi bükmek gerekiyor ki dahil olabilelim toplumsal dil sözlüğüne, kıyısından köşesinden. Madem bu kadar yadırganıyoruz aslında, bir alternatif kelime de ben önereyim dedim kadın yerine. İstihareye yatar gibi açtım baktım canım Mesnevi'yi. Sayfa 518'de Tirmiz Padişahı Seyid'in Semerkand'a gidiş hikayesi çıktı karşıma. Parmağımın gölgesinde kalan kelimeye baktım. Harzemşah. En iyisi toptan kaldıralım kadın kelimesini. Nasıl olsa dilden kelime ayıklamaya alışkın milletiz. Bir kuşak geçmesi yeter de artar ayıklanan kelimenin toptan unutulması için. Bir sonraki kuşak hatırlamaz bile. Bunu da söküp çıkartırız elbet. Madem hazmedemedik ve hazmedemiyoruz bir türlü kadın kelimesini, harzemşah kullanalım onun yerine. Siz harzemşahlar diye hitap edelim. Harzemşahlar musiki cemiyetleri kuralım. Harzemşahlar mağazaları, reyonları açalım. Harzemşahlara rehberler. Kaleme alalım. Üstümüzden yük, muhabbetimizden tutukluk kalksın. Nasıl olsa kalkmayacak bu toplumda kadınlar aleyhine devlan eden ön yargılar. Bari dilimiz ferahlasın. Mişigan. 4. ayrımın sonu sayfa 73.